بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünden itibaren Allah nasip ederse araya önemine binaen koymak zorunda olacağımız konular çıkmadıkça evlenme ve önündeki engellerle ilgili dersler yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz İslam alemi uzun asırlardan beri kendinde değil. Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlamış. Yani tabiatta geçerli, insan tabiatında geçerli kanun ve kuralları din olarak bize bildirdiğini anlatmış. Müslümanlar fıtratlarından uzaklaşınca bir ara batılılar fıtratlarına ciddi anlamda yaklaşmaya başlamışlardı. Dolayısıyla onlar belli bir başarı elde ettiler. Fakat bu defa Müslümanların kitaplarına herhangi bir güveni kalmamış oldu. Dinlerine de güvenleri kalmamış oldu. Ama biz Müslüman değiliz de diyemediler. Müslümanlık devam ediyor gibi gözüktü. Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresi 100. ayette "Euzu billahi mineşşeytanirracim." Bismillahirrahmanirrahim. Söylediği bir şey var. Ne diyor? Diyor ki ya eyyühellezine amenu in tudî'u ferîkan minellezîne utul kitâb. Müminler kendilerine kitap verilenlerden bir grubuna itaat ederseniz, işte Yahudi olsun, Hristiyan olsun, yeruddûkum ba'de îmânikum kâfirin. İnanmanızdan sonra sizi kafirliğe döndürürler. Şimdi bakıyoruz ki 18. asırdan itibaren Müslümanlar tümüyle onlara teslim oluyor. Sistemlerinde, kanunlarında, her şeylerinde onlardan alıyorlar. İşte biz Müslümanız diyenler kitaplarından habersiz oldukları için de o savrulma esnasında kendilerine göre yeni bir takım yöntemler geliştiriyorlar. Şimdi bunların içerisinde biliyorsunuz işte evlenme konusu hala gündemde tazeliğini devam ettiriyor. Çocukların evlendirilmesi meselesi. Bunu ders olarak yapmıştık geçtiğimiz hafta. Şiisiyle, sünnisiyle bütün mezhepler evlenme yaşını sıfır olarak kabul ediyor. Yani ya da şöyle söyleyelim, nasıl ona girmeyelim de Kur'an-ı Kerim'de evlenme ile ilgili konan ölçüler var. Mesela Bakara suresinin 232. ayetini Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeliler evlenme konusunda delil alırlar. Şimdi onlar ayetin baş tarafını almazlar. Onun için yani onların bakışıyla bakalım olaya. Orada Allah-u Teala diyor ki yani onların delil aldığı kısmı, onların bakışıyla bakarsak bütün dersi ona harcamamız lazım. Çünkü inanılmaz yanlışlar yapmışlardır. Delil aldıkları bölüm şu. فَلَا تَعَذُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Eşleriyle nikahlanmalarına engel olmayın. Bunlar kadın. Nikah fiilinin faili kadın. Engel olmayın emrinin muhatabı şeyi olan konusu kadın. Yani kadına engel çıkarmayın. Ne zaman engel çıkarmayacağız? اِذَا تَرَادَوْ karşılıklı olarak rızalaşmışlarsa. Beynehum, aralarında, yani kendi koca adayıyla, evlenmek istediği erkekle, kadın, karşılıklı olarak anlaşmışsa. Burada mı bırakılıyor Yahya? Ne diyor?
İzâ teradav beynehum bil ma'ruf.
Bil ma'ruf diyor. Bil ma'ruf. Eliflamlı bir ifade.
Bir ölçü.
Bir, yani ma'ruf dediğimiz, şimdi ilim vardır. İlim. Doğru mu yanlış mı? Yani size göre doğruluk ihtimali yüksektir. Ama yanlış olabilir. Buna ilim denir. Ama maruf olduğu zaman yanlış olma ihtimali yoktur. Eliflamlı maruf olunca da Kur'an'ın belirlediği ölçü demek olur. Evlenme olduğu için. O el marufa göre karşılıklı anlaşmışlarsa. Demek ki anlaşmanın bir olmazsa olmazı var. Anlaşanlar kim? Kızla erkek. Ve burada dikkat edin. Allah erkeği almıyor, kızı alıyor. Yani özne kız burada, erkek değil. Yani çünkü yarattığı kullarını çok iyi biliyor. Mesela kadınlar her yerde Kur'an-ı Kerim'de korunmuş vaziyettedir. Bu korumaların tamamı kaldırılmış. Burada da işte dikkat edin. Burada şey olan kadın. Özne kadın. Marufa göre. Yine hemen arkasından gelen şey, bir sonrası 234. ayette de kocası ölmüş kadınlarla ilgili olarak da diyor ki فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Yani sürelerini, bekleme sürelerini doldururlarsa, kocalar öldükten sonra 4 ay 10 günlük bekleme süresi var. O zaman marufa göre, yani el marufa göre, aralarında yaptıkları şeyler, yaptıkları işlerden dolayı size bir günah yoktu. Gene kadın özde, gene olay evlenme olayı. Ama gene de olmazsa olmazı ne? El maruf. Kur'an'da anlatılan maruf. Peki Kur'an'da anlatılan maruf ne? İşte bu geçtiğimiz cumartesi günü Nisa suresinin 6. ayetini okumuştuk. Allahü Teala diyor ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ. Yetim kızları, şimdi affeder kız diyorum belki, ne az önce şey yaptık ya. Yetimleri, kız erkek ayrımı yok burada. Yetimleri zor denemelerden geçirin. Öyle basit değil. İptila, yıpratıcı deneme demektir. Zor denemelerden geçirin. Hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ. Nikah çağına ulaşıncaya kadar. O zaman şimdi bir nikah çağı var mı? Öyleyse nikah çağından önce biz anlaştık, evlenmek istiyoruz diyenler maruf uymuş olur mu? Olmaz. Ama o yetmiyor. Ondan sonra فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَوْا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ diyor. Reşit olduklarını anladığınız zaman mallarını verin. Malları olmadan, malları üzerinde tasarrufta bulunmadan evlenme imkanları var mı? Yok çünkü. Çünkü Nisa suresinin 19 mu 20. ayet miydi? Diyor ki hani bir eşi bırakıp başka eş, 20. ayet. Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, ona kantar dolusu mal verdiyseniz, yani çok miktarda mal vermişsiniz. Verdiğiniz kişi kadın, alan o, veren siz. Peki diyelim çok zengin ailenin kızı ve oğlusunuz. O mal üzerinde tasarruf edebilecek, yani o malı yönetebilecek yaşa ne zaman gelirsiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre. Rüşt. Ne zamandı siz söyleyin. Reşit olacak. Ve biluğdan sonra, değil mi? Bir kere bu rüşt el marufun içine giriyor mu? Yani Allah açıkça söylemiş mi? Herhangi şüpheye yer var mı burada? Evlenecek erkek malından verecek, kadın alacak. Kadının yerine velisi alır diye bir şey var mı? Yok. Erkeğin yerine velisi verir diye bir şey var mı? Yok. Yani en küçük şüphe var mı burada? Yok. Son derece açık. İşte maruf. Peki. Peki. Şimdi evlenme yaşı 17-18 bilmem ne. Kardeşim. Çocuk buluğa erdiği andan itibaren erkek kadını, kadın da erkeği talep edecek hale gelmiyor mu? Yani yeni buluğa ermiş olan birisinin, bir erkeğin kadını olan talebiyle, bir kadının erkeği olan talebiyle efendim 20 yaşına, 30 yaşına girmiş arasında bir fark var mı? Hepsinde talebi var. Sen bunu nasıl engelliyorsun? Ne olur? Nasıl engellersin? Reşit değilse, malını kullanamıyorsa evlenmesine müsaade edebilir miyiz? He? Ayete göre. Bak şimdi şeyi alalım, az önceki ayeti alalım. Yani Bakara 232 ne diyor? Marufa göre anlaşmışlarsa engel olmayın.
Anlaşmamışlarsa?
Maruf yoksa ortada?
Engel olabilirsin.
Demek. Engel olacaksınız demektir. Yani daha parasını kullanacak şey de değil. Şey yapamıyor yani karını zararını bilmiyor. Evi nasıl yönetecek? Peki deliyse, akli dengesi yerinde değilse o zaman ne yapacaksın? Evlenemezsin, kusura bakma. Tamam. Hele biraz kendini geliştir. Akli şey yap. Bu da ne yapar? Bu insanların kendini geliştirmek için kendilerini zorlamasına da sebep olur değil mi? Şimdi peki çocuk yaşta biz anlaştık dendiği zaman bu anlaşma geçerli mi oluyor bu ayete göre? Olamaz. Onların anlaşması geçersizse anne babanın zaten orada hiçbir rolü yok yani. Anne babanın orada yani evlenmede velilerin en küçük bir rolleri yok. Tek rolleri var. Marufa göre mi değil mi? O konuda denetlemek. O kadar. Peki şimdi şey küçük yaşta küçük yaş demeyelim. Yani buluğa ermiş birisi. Buluğa erdiği andan itibaren erkeğin ve kadının sorumlulukları doğuyor mu?
Dini anlamda evet.
Tamam.
Yani mesela mükellef oluyorlar.
Mükellef. Mesela ne diyor Allah? La takrabu zina diyor değil mi? Zinaya, zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın ne demek? Kendinizi koruyun demektir değil mi? Allah kendini koruyan erkeğe ne diyor? Muhsin diyor değil mi? Muhsin. Yani kendini kale içindeymiş gibi koruyor. Çünkü zina etmeyin demiyor, yaklaşmayın diyor. O şartlar oluştuğu zaman kendinizi korumanız kolay. Herkes öyle Yusuf Aleyhisselam gibi iradeli olamaz. Güçlü irade olmaz herkeste. Yani güçlü bir irade gösteremez herkes. Onun için hiç oraya yaklaşmayacaksın. Peki kadın için ne diyor?
Muhsana.
Muhsana. Kendisini kale gibi korumuş olan kadın. Peki güzel. Peki bu kadın bir erkeği sevemez mi? Bu kız yani diyelim işte 12 yaşında neyse artık. Öyle diyelim. Yani buluğa ermiş ve reşit. Rüştün yaşı yok. Tekrar ayeti okuyayım dikkat edin. Ne dedi? Evlenme çağına kadar
deneyin.
Deneyin. Reşit olduklarını anlarsanız ne zaman anlayacağız? Anlamanın en az sınırı ne zaman? En aslını ne zaman? Bak tekrar okuyorum. Yetimleri evlenme çağına kadar deneyin. Reşit olduklarını anlarsanız başlangıç sınırı ne zaman? Yok yok ya reşit olmadığın en alt sınırı ne burada?
Yani nikahla buluğ çağına birlikte başlıyor.
Başlıyor. Buluğa erdiği andan itibaren deneme reşit olabilir. Başlıyor. Çünkü deneme o zamana kadar. O zaman bakacağız. Ha, reşit oldu mu olmadı mı? O zaman reşit olmuşsa malını da vereceğimize göre evlenebilir değil mi? Evlenebilir. Şimdi efendim olmaz. Kanunlarımız buna müsaade. Bu kanunları yapan kim? Sen kim ki Allah'ın yarattığı dünyada kanun koyuyorsun? Sana düşen Allah'ın ayetlerini anlamaktır. Başka bir şey değil. Sen şimdi bunların evlenmesine müsaade etmiyorsun da affedersiniz cinsel ilişkide bulunmalarına engel olabiliyor musun? Kadının, kızın, o kızcağızın hamile kalmasına engel olabiliyor musun? Daha ne? O zaman bak peki bunu da anlatan ayete bakalım. Şimdi bir kızcağız. Cenab-ı Hak örnekleri genellikle kadınlar üzerinden veriyor. Ben tekrar edeyim. Çünkü maalesef bütün toplumlarda en fazla insan erkeklerin en fazla arzu ettiği kişiler kadınlar olduğu için güç kullanarak onları susturmaya çalıştıkları kişiler de kadınlardır. Onun için onlarla ilgili hükümleri böyle tarumar etmişlerdir. Bilhassa Roma hukuku batıda mesela. Batıda çok kötüdür. Siz bakmayın öyle bize karşı hava attıklarına. O sadece havadır. İşi boştur yani. İşte batıda yaşayanlar gayet iyi bilirler bunu. Şimdi bakın şeye. Şimdi muhsana. Bir kadının muhsana olmasını Arapça neyle ifade ederiz? Mesela yok. Kadın muhsana olmak istiyor. Yani kendini korumak istiyor. Arapça kendini korumak isteyen kadın dersek ne, hangi kelimeyi kullanırız?
Feyza uhsinne.
Uhsinne tabi. Uhsinne o şey tamam evlenmeyle alakalı. Tahassun. Tahassun ne demek? Kendini korumak demek değil mi? Şimdi bakın şeyin Nisa Nur suresinin 33. ayette şu şeyi bir okuyayım tekrar aradaki benzerliğe dikkat edin lütfen. Çok dikkat edin. Bakara 232 ile Nisa 33. ayetin okuyacağım kısmına bakın.
Nur 33.
Şey Nur affedersiniz. Yani niye Nisa diyorum ki? Nur iyi yaptın. Bazen konuşurken karışıyor birbirine şeyler. Bakara 232'de ne diyordu Yahya?
Eğer ma'ruf uygun olarak anlaşmışlarsa onlara engel olmayın.
Ta'duluhunne dedi engel olmayın.
Kadınlara, kızlara.
Yapamazsın. Yok. Engel çıkarmayın. Evlenmek istedikleri vakit yani eşleriyle nikahlanmak istiyorlar. Ma'rufa göre anlaşmışlarsa. Şimdi bakın şeylere, aradaki benzerliğe bak. Diyor ki Nur suresi
33.
ayette diyor ki
وَلَا
تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ. Orada o Bakara 232'de ayetin üst tarafına bakarsanız o kadınlar boşanmış kadınlardır. Çünkü Allahü Teala diyor ki وَاِذَا تَلَّقْتُمْ مِنْ نِسَى. Ben az önce üst tarafını okumadım çünkü mezhepler üstüne bakmadan o ayeti her tarafta kullanmak için alıyorlar ve hiçbir tarafta kullanmıyorlar. Tamamen kendi keyiflerine uyduruyorlar. Bunun ayrıntıları bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda sitede görürsünüz. Kaynaklarıyla görürsünüz. Ayeti ne kadar keyiflerine uydurduklarını ve hiçbir ayete, hiçbir hadise uymadan nasıl bir evlenme sistemi oluşturduklarını orada görürsünüz net bir şekilde. Şimdi orada o ayette boşanmış kadınlar değil mi?
Evet, ve idâ tallaktumun nisâ diyor zaten. Ayetin başı.
Boşanmış kadınlar.
232'nin başı.
Bak burada ne diyor? Feteyatikum, kızlarınız, genç kızlarınız diyor. Feteyatikum. Tıfıl değil yani daha. Ne olmuş o? Büluğa ermiş olacak ki fetat denilmiş olsun. Feteyatikum. Kızlarınızı zorlamayın. Bak şimdi velâ tükruhu, burada tükruhu ile ifade ettiğin orada ne ile ifade etti?
Velâ
ta'dulû. Bu adale kelimesi var ya, bizde kullanılır işte. Ta'dulû oradan geliyor. Velâ ta'dulû. Onlara güç kullanmayın. Yani nasihat edebilirsiniz ama yapamazsın, gidemezsin.
Bana bak. Kolundan tutamazsın Türkçesi yani.
Engelleyemezsin.
Engelleyemezsin.
Peki bu onlar olmaz, şunlar olacak. Ya da evlenemezsin. Bu bir baskı değil mi? Buna ne derler? İkrah derler değil mi? İkrah. Arapçada ikrah. Yani istemediği bir şeyi yaptırmak istiyorsun. Yani evlenmek istiyor, ondan engellemeye çalışıyorsun. İsteğinin dışına çıkarıyorsun. İşte فَلَا تَعَدُلُهُ yerine burada ne dedi?
وَلَا
تُكْرِهُ. Aynı ifadenin, aynı anlamı ifade eden iki ayrı kelimeyi kullandı. وَلَا تُكْرِهُ, engellemeyin. فَتَيَاتِكُمْ dedi burada, orada تَعَدُلُهُنَّ dedi. Hunne dediği boşanmış kadınlar. فَتَيَاتِكُمْ dediği henüz evlenmemiş kızlar.
Genç bekar kızlar.
Peki
neye zorlamayın?
Bak diyor ki ya neye zorlamayın?
Alel bigai.
Alel bigai, isyana zorlamayın. İsyana zorlamayın. Şimdi neler aklınıza gelir isyan? Zinaya da zorlanabilir. Çok sevdiği birisiyle evlendirmezsin. Gider. Şey yapar değil mi? Yanlış bir şey yapabilir. Efendim sen daha yaşın ne ki? Kaç yaşındasın? Ya sen mi belirliyorsun? Allah buna bu cinsel ilişki için arzu, şu bu, her şeyi vermiş mi? Vermiş. Sana ne? Bitti. Sen sadece Allah'ın koyduğu kurallara bak. Ona diyor ki peki ne zaman? İn eradine tahassunen. Tahassun. Tahassun ne demek? Kendini korumak istiyor. Yani şu erkeği çok seviyorum. Onunla bir evlenmek istiyorum. Eğer evlenmezsem yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. Ne oldu? Ben kendimi korumak istiyorum diyor. Değil mi? Tahassun. Onun için tahassun, muhsana kelimesi evli kadınlar için de kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü kocasının koruması altına girmiş olur. Kendi artık arzularını büyük ölçüde gerçekleştirmiş olur. Evleninceye kadar da muhsana kelimesi kullanılır. O zaman da kendisini ahlaksızlığa karşı korumuş olur. Şimdi bu kadın zaten feteyatikum dediği için zaten muhsana olması gerekiyor. Yani ahlaksızlık yapmamış birisi olacak. Tahassun da tek kocasının koruması altına girmek istiyor. İşte böyle bir şey istiyor. Bak baskı yapmayın istedikleri vakit. Öbürüne ne dedi? Maruf'a göre anlaşmışlarsa. Şimdi buradan maruf'a göre anlaştıklarını da şuradan anlıyoruz. Tebtegûne haradal hayati. Litebtegû haradal hayati dünya. Dünya malını elde etmek için yapmayın bunu. Dünya, yani mesela evlenmek istediğin şey, o kim ki bize damat olsun? Sana mı kal? Bakacaksın. Bir, bu namuslu mu? Allah'ın şart koştuğu nedir? Namuslu olma şartı değil mi? Bitti. Reşit mi? Tamam. Bu olmazsa olmaz şart. Müslümansa tercih şartı. Haram değil Müslüman olmayanın evlenmesi ama arzu edilen bir şey de değil. Ama olmazsa olmaz iki tane şart var. Birisi namuslu olması, birisi de reşit olması. Bu iki şart varsa yok ya o çulsuz bir adama ben kız vermem falan deme. Ha bu iki şart tahakkuk etmemişse zaten kızı engelleme hakkın var sen.
Zaten veli onun için.
Veli onun için sadece. Başka şey için değil. Yani şimdi dikkat ediyor musunuz? Bakın verilen hürriyetin şeyini. Bir namuslu olacak. Şimdi namuslu olmayan bir insan bu kızla beraberken bu kızı aldatmaz mı? Bu ateşin içine atmış olmaz mısınız onu? Allah ona müsaade etmiyor. Ha, o da ahlaksızsa tamam gitsin. Körler sağırlar, birbirini ağırlar, gitsinler ne yapıyorlarsa yapsınlar. Onu da Nur suresinin 3. ayetinde söylüyor Allah-u Teala. Şimdi bakın, Müslümanım diyen mezheplerin tamamı bu iki şartı yok saymışlardır. Allah'ın el maruf dediğini sıfıra düşürmüşlerdir. Yok böyle bir şey. Hiç erkeğin muhsin, kadının muhsana olma şartını koşana hiç rastladın mı ya? Sen rastladın mı? Hiç mümkün değil. Peki
rüşt şartı zaten yok.
Rüşt kağıdı vardı. Zaten geçen hafta rüşt
şartı. İcma vardı hiç. Çocukların evlendirilebileceği noktası.
İcma yapmışlar.
Ve buluğdan önce.
Evet, sıfır yaşından itibaren. Buluğdan önce. Rüşt zaten kimsenin aklının köşesinden bile geçmiyor. Buradan deliller de evlendirilir. Her şey evlendirilir. Yani Allah'ın olsun dedikleri yok, olmasın dedikleri var. Şimdi bunlar ihsan şartını almamışlar. Rüşt şartını da almamışlar. Bu şartları yıktıkları için bu ayetlere yanlış mana vermek zorunda kalmışlardır. Geçen hafta da okumuştuk. Şimdi okuyalım. Bakın elimizde Diyanet'in meali var. Kız çocuklarını istemedikleri kişiyle evlendirmeyi yasaklayan ayet. Yani kimle evlenmek istiyorsa onunla evlensin diyor Allah-u Teala. Sadece maruf uygunluk da o da oradan belli zaten ayetleri birleştirdiğiniz zaman. Hangi anlam verilmiş? Sistemleri çökmesin diye. Kur'an çökerse çöksün hiç önemi yok. Bak Diyanet'in mealinden okuyorum. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için İffetli olmak isteyen cariyelerinizi, kızlarınız cariyeye dönüştü. Tamam, onlara da kızlarımız diye ifade edilir. Onların onurları zedelenmesin diye esir kadınlara da kızlarımız gibi, evin küçük kızı gibi muamele yapılır. O ister şey olsun, esir erkek ister kadın olsun, esir kampına asla alınmaz, aile içerisine alınır. Ailenin özel bir ferdi gibi alınır ki onların orada şeyleri bize karşı düşmanlıkları tamamen kaybolmuş olur. Ve bize karşı teşekkür borçlu hale gelirler. Ve savaş sebepleri ortadan kalkar. Şimdi burada وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ ma verdikleri mana diyor ki dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Allah. Bak. İffetli olmak isteyen cariyeleri fuhşa zorlamayın. İffetli olmak istemiyorsa zorla fuhuş yaptırıp para kazanacaksın. Peki zinaya yaklaşmayın diyen Allah böyle bir şey söyler mi? Bakın görüyor musunuz ne hale getirmişler bu dini? Yani bu cezayı İslam alemi çoktan hak etmemiş mi? Şimdi şu anda çok üzülüyoruz. İdlib'de Müslümanlara bomba yağıyor. Ben şimdi oralarda bulundum kış günleri. Oraların soğuğu bizim buralara hiç benzemez. Öyle bir kuru soğuğu vardır ki acayip bir şekilde insanın ciğerlerine işler. Neler çekiliyor bugünlerde? Ama suçlu onlar değil ki. Suçlu bu dini bu hale getiren hocalardır. Bu dini bu hale getiren hocalardır. Bakın işte Diyanet'in mealinden okudum. Evet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için dünya hayatının geçici menfaati nedir? Para kazanmak değil mi? Cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Vay be. Eğer namuslu kalmak istiyorlarsa. İffetli olmak isteyen cariyelerinizi. Sen falan yerde falancayla zina yapmışsın. Hadi bakalım gel. Burada çalışacaksın. Para kazanacağız. Peki bu cevazı kim vermiş oluyor? He? Kur'an vermiş oluyor değil mi? Affedersiniz, genel ev işletme hakkını kim vermiş oluyor? Kur'an-ı Kerim vermiş oluyor. Görüyor musunuz? Ne hale getirilmiş bu din? Peki şimdi bugün esas konumuza dönelim. Ama burada şunun için ben bu kısmı okudum. Bak, in erad ne diyor? Evlenme isteğini kim? Kız ortaya koyuyor. Çocuk için müsait değildi. İşte bülü ayırmış kız değil mi? Tahassunu istemesini, namuslu ol kalmak istiyor. Demek ki rüştüne değermiş. Yani iyi, kötüyü gayet iyi biliyor. O zaman irade, onların iradesine biz engel olamayız. Engel olduğun zaman onun zinaya gitmesine sen sebep oluyorsun. Engel ol. Bakın bütün şey cinsel isteklerin tamamlandığı bir çağ. Kadın içinde, erkek içinde. Sen neye dayanarak evlenemezsin diyor. Şimdi Avrupa'dan gelenlere söyleyelim. Bir çevre daha yeni bülüğe ermiş kız çocukların hamile olduklarını görmüyor musunuz? Gözünüze görüyorsunuz değil mi? Peki anne var, baba, anne baba hiç aile ilgileniyor mu? Ne oluyor? Bakın bak Kur'an-ı Kerim görüyor musun? Allah'ın kitabı bu işte, fıtrat. Yani kişinin doğal yapısına uygun olan şey. Peki o zamana kadar dedi ki Allah şeyde Nisa suresinin 6. ayetinde dedi ki nikah çağına varıncaya kadar iptila edin. Bela, beli, beli yıpratmak demek. Ben şimdi mesela eskiden pantolonlarımız yıpranırdı. Süvari dedikleri yama yaparlardı şeyde. Daha henüz hiç giymeden terzi yapardı. Dizlerine ve arka tarafa. Böylece yırtılmasının önüne bir engel şey yapardı. Sonra o üstteki yırtılır. Kendi şeyi de yırtılır. İşte iptila o pantolonu şey yapıp da yıpratıyor. Yıpratıyor, yıpratıyor, yıpratıyor. Dizleriniz ortaya çıkmaya başlıyor. Dizleriniz ortaya çıkmaya, işte ona iptila deniyor. İşte siz de çeşitli imtihanlardan geçiriyorsunuz, geçiriyorsunuz. Gerçek kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Dizleriniz ortaya çıkması gibi. Bakalım siz bu işleri yapabilecek durumda mısınız diye. İşte ona iptila deniyor. Yani kişinin gerçek kimliğini ortaya çıkaracak denemeler. Öyle orada kopya mopya çekemezsiniz. Öyle sorular falan arkadaşa bakıp yazamazsınız. Ya da başka şekilde olmaz. Siz kendi kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. O zaman farz edin ki büyük bir holdingin sahibi ölmüş. İki tane çocuğu var. Birisi kız, birisi oğlan. Eşi de var. Eşi mirastan payını alır. Tamam, o çocukları da yetiştirir. O çocukları nasıl yetiştirecek? Nasıl yetiştirecek Yahya?
Evet,
onlara soruyorum, konuşmuyorlar. Bari tamam, sen tamam. Konuş.
Şimdi yani hem Nisa suresinin 6. ayetinden net bir şekilde biz evlilik için tarafların hem kızın hem erkeğin reşit olmaları, rüşt çağına ermiş olmaları gerektiğini anlıyoruz ve bir ölçü olarak da burada Cenab-ı Hak mal kullanabilme, para değerlendirebilme ölçüsünü bizlere sunuyor. Tabii bu kişinin hani kendi kendine kazanabileceği bir özellik değil. Yani ailesi bunu yetiştirecek. İşte Allah dedi vebtelül yetama, bir yıpratıcı imtihandan geçireceksiniz çocukları. Şimdi biz bugün evliliğin önündeki engeller dedik. İki nokta üst üsteden sonra yanlış eğitim dedik. Yani eğitimden kaynaklanan engelleri konuşuyoruz. Eğitimle kastettiğimizde önce çocuğun aile içindeki eğitimi, daha sonra okullarda yani örgün öğretimde aldığı eğitim. Yani bunlar artık basından da takip ediyoruz. Haberlerde sık sık yer buluyor. Evlenme yaşı hem dünyada hem ülkemizde gittikçe yükseliyor. Herkes şikayetçi. Yani evlenemeyenler ayrı şikayetçi, aileler ayrı şikayetçi. İşte bunların sebepleri hakkında konuşuyoruz. Bugün yanlış eğitimden kaynaklananlar. İşte bu eğitimin birincisi de çocukların ailede, ileride evlenecekleri yaşa gelebilmeleri için o gerekli özelliklerin verilememesi. Yani rüştünü sağlayabilmesi için çocuklara ne yapılmalı? Bu konuda aileden kaynaklanan eksiklikler. İşte bunlardan bir tanesi bu Nisa suresinin 6. ayetinde çocukların para kullanımı konusunda yetiştirmeleri olarak açıklanıyor. Yani buluğ çağından itibaren çocuklara işte para teslim edilecek. Yani öncelikle yavaş yavaş bir şeyler alacak, satacak. İşte zarar mı ediyor, aldığından düşüğüne mi satıyor, alabiliyor mu, çarçur mu ediyor parayı, ne olduğu sürekli kontrol edilecek. Eğer bu çocuk para değerlendirmeye noktasına ulaştıysa, artık daha önceden kendisine kalmış bir para varsa o ona teslim edilecek. Artık o kendi ayakları üzerinde duracak. Peki bugün öyle mi? Yani hadi yaş olarak diyelim, yaygın olarak 17-18 şimdi konuşuldu. 17-18 yaşında kız veya erkek çocukları için biz bugün bu özellikleri görebiliyor muyuz toplumda veya ailede? Ya bırakın bu yaşları, ya evlendikten sonra bile çocuklar hala anne babanın etkisinden, kontrolünden kurtulamıyor. Niye? Hayata hazır değiller çünkü. Kendi ayakları üzerinde duramıyorlar. 26-27-30 yaşında evlense de böyle. Niye? Eğitimden geçmemiş, hazır değil ki o zamana kadar. Halbuki birinci olarak bu eğitimin ailede verilmesi gerekiyordu, anne baba tarafından. Çocuk, daha bu çocuk. 30 yaşına gelmiş çocuk hala. Ne çocuğu? Ne dedik biraz önce? Buluğ çağından itibaren Allah Teala bunu ne olarak değerlendiriyor? Mükellef bir birey olarak değerlendiriyor. Bakın burası çok önemli. Buluğ çağına ermiş bir kız veya erkek çocuğu Allah tarafından muhatap kabul ediliyor. Neyle? Bir, tevhid inancına sahip olmakla. İki, ibadetlerini yerine getirmekle. Üç, ahlaki kuralları yerine getirmekle. Çocuk diye siz onları bundan soyutlayamazsınız. Allah o yaştaki bir çocuğun tevhid inancına sahip olmasını istiyor. Ardından emrettiği ibadetleri yerine getirmesini istiyor. Ve ahlaklı birer birey olmalarını istiyor. Ama sen hala ona çocuk muamelesi yapıp 3-5 kuruş para bile vermiyorsun. Kendi ayakları üstünde dursun diye. 12-13 önemli değil. Hadi 15 yaşında olsun. Kız ve erkekler için, buluğ çağı için üst sınır 15'tir. 15 yaşını doldurdu, 16 yaşına girdiler. İkisi de dinen nedir artık? Mükelleftirler. Yani bunlar tevhid inancında hiçbir sorun yaşamadan artık o günden sonra hayatlarına devam ediyor olmalılar. İbadetlerini yerine getiriyor olmalılar. Ahlaki özellikleri donanmış olmalılar. Yapmadıkları takdirde Allah katına mesul müdürler? Mesuldürler. Bakın ne kadar alt bir yaşta bu mesuliyet başlıyor. Siz bu çağlardan itibaren çocuğu bir de evliliğe hazırlamak gibi bir yükümlülüğe sahipsiniz biz aileler olarak. İşte bunun yolu onlara mal verip bu konuda onları yetiştirmektir. Fakat tabii bundan önce ailede başka türlü eğitimlerin de verilmesi gerekiyor. Bunu isterseniz hani çok sık bir şekilde çocuk eğitimi söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de akla gelen bir kıssa var. Lokman Aleyhisselam'ın sen çocuğunu öğretti.
Hedef evet. Gösterelim de mesela zihninizde şunu düşünün. Az önce söylediğim gibi büyük bir holdingin sahibi ölmüş, karısı kalmış, iki tane de çocuğu var. Buluğa erinceye kadar deniyorsunuz. Eğer reşit olursa mallarını verin. Verilecek, bunlar teslim edilecek olan mal nedir? Holdingdir değil mi? Malı idare, yani o çocuk o holdingi idare edecek kadar bilgi sahibi olacak.
Yetiştirilecek,
pişirilecek. O zamana kadar yetiştirilecek. Tamam. Böyle düşünün. Tamam mı? Şimdi ona göre bu ayetleri dinlersiniz.
Evet. Şimdi bu biliyorsunuz yani her bir kıssa bizlere farklı bir ders veriyor değil mi? Yani لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ buyuruyor Cenab-ı Hak Yusuf suresinin son ayetinde. Öncekilerin hayat hikayelerinde içi temiz olanlar, akıl sahipleri için ciddi ibretler vardır. Yani ona bakarak bizler de kendi halimizi, durumumuzu düzelteceğiz. Lokman Aleyhisselam, Lokman suresi 31. sure Kur'an-ı Kerim'de orada Lokman'ın oğluna öğütlerinden bahsediyor. Bir çocuk babası tarafından nasıl eğitiliyor? Bu ayetler Lokman suresinde 31. surede 13. ayetten itibaren zikrediliyor. Tabii çok uzun uzadıya duramayacağız. Çünkü ayetlerin her biri o kadar farklı sorunlara aslında çözüm teşkil ediyor ki yani müstakil dersler işlesek anca hakkıyla idrak edebiliriz bu ayetten ama konumuz bağlamında ben özet olarak bazı şeyleri aktarmak istiyorum. Şimdi bu 13. ayette Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'ın oğlundan şöyle buyuruyor, ağzından şöyle anlatıyor olayı. Diyor ki Estağfurullah. İz kâle Lokmanu libnihi ve ya'izuhu. Lokman bir gün oğluna şu şekilde öğütler veriyordu. Ya buneyye, yavrucuğum. Yani başlayacak olursa bakın bu söz bile hani eğitimin aslında sevgi temelli başlaması gerektiğini. Ya buneyye Arapçada hani bir çocuğa karşı seslenebilecek en hafif, en böyle temiz, sevgi dolu cümlelerden bir tanesi. Yavrucuğum, hani canım, ciğerim, neyse. İlk terbiye ne? Ya ne kadar ilginç yani gerçekten. Şu an 12, hadi diyelim 13-14, o yaşlarda bir kız çocuğu veya erkek çocuğunu karşına almış bir babayı düşünün. Diyor ki, ya büneyye la tüşrik billah. İlk şey yavrucuğum, sakın Allah'a ortak koşmayasın. Yani çocuğa ilk kazandırılması gereken haslet işte bu. Dedik ya tevhidden sorumlu olacak. Sakın hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Allah'a ortak koşmanın ne olduğunu çocuğa anlatmak kimin görevi şimdi? Değil mi? Ailenin, babanın görevi demek. Şirkin ne olduğunu etraflıca anlatacaksın ki çocuğa o yaştan sonra ne yaptığında Allah'a ortak koşar, ne yaptığında bundan uzak durur bunu çocuk biliyor olması lazım. Yapıyor muyuz, yapamıyor muyuz? Hepsini böyle bir çetele karşısına bir tik koyarak ilerleyelim.
Şimdi Yahya evet. Hocam dedi ya, biliyor olması lazım. Evet. Gerçekten de biliyor zaten değil mi? Araf suresinin 172. ayetinde muhatap olan kişi, hı, Allah'ın Allah'a asla şirk koşulamayacağı hususunda tam bir bilgi sahibi oluyor. Ve Lokman Aleyhisselam da o edindiği bilgiye atıfta bulunuyor muhtemelen. Evet.
Hey yani hangi davranışların da şirk olacağını
biliyor olması.
Yani çocuğa yani, da burada yani bir şey yap, o bilgiyi de tek tek sunması lazım. Ya şunu yaparsan Allah'a ortak koşmuş olursun. İşte sıkıntı ne? Şirkin ne olduğu bugün İslam aleminde bilinmiyor ki. Bu bilgi bir de kalkıp çocuklara aktarılıyor.
Evet, aynen öyle. Kadar
üzücü bir şey ki.
Kur'an-ı Kerim meallerinde ve tefsirlerde şirkle ilgili bütün ayetlerin işi bitirilmiş.
Şirk nedir? Allah'a ortak koşmak. Puta tapmak. Müşrik kimdir? Puta taban insan.
Puta taban insan.
Bu da dünyada bir avuç insandır işte.
Yani şeyde sadece Mekke'yi anlatırlar. Evet. Puta tapar. Orada sanki şey der ya ne aptallık der o da.
Biraz Nuh Aleyhisselam, biraz İbrahim Aleyhisselam döneminden bir iki ayet. Tamam işte puta taban insanlardı müşrikler. Biz alış. Öyle bir ya şey bizde olmaz.
Ve maalesef yani bugün gerçekten ben bugüne kadar yani Kur'an-ı Kerim olmasa şirki anlayabileceğimiz bir yer olduğunu görmedim ben şu ana kadar. Yani ne ansiklopedilerde var, ne kelam kitaplarında var. Ya çok üzücü bir şey bakın. Allah'ın en temel yasağı şirk ve akaidle ilgili yapılan çalışmalara kelam denir. Akaid kitaplarında şirk bölümü diye bir bölüm yok. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala az önce Fatih Hoca'nın okuduğu Araf 172 ve devamı ayetlerde, daha birçok ayette her insanın Allah'ın varlığı ve birliğini kesin olarak kavrayacağını bildiriyor. Allah'ın varlığını bilmeye hiç kimsenin ihtiyacı yok. Hiç kimsenin hiç kimseden öğrenme ihtiyacı yok. Böyleyken kelam kitaplarında ispatı vacip diye büyük bir bölüm, saçmalıklarla dolu bir bölüm bir şey yaparlar. Yani asıl olması gereken yok, hiç olmaması gerekenle doldurmuşlardır, ilim yapıyorlar. Aynen bugün, bugünkü eğitim eskiden de bizdeydi yani. Bugün Batı yaptırıyor. Bakın bakalım, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar öğrenen kişiler ne öğrendiler diye bir özetleyecek olursanız ne çıkar ortaya? Hiç o okullara gitmeseydi, bir yerde bir okuma yazmayı öğrenseydi, başka işler yapsaydı onu birkaça katlamaz mıydı? Ne yapıyorlar? Yaptıkları hiçbir şey yok. Hiçbir iş beceremiyorlar. Yapacakları şey bir tane kağıdın üzerine yazmak. Dilekçe yazması da çoğusu bilmez. Devletin kapısında, iş yerlerinin kapısında işçi olmaya çalışırlar. Yani kölelik sistemi resmen tüm dünyada okullarla işletilir. Okullar vasıflı köle yetiştirir. Başka o vasıflı kelimesini de biraz fazlaca şey yapmamak lazım. Kendi başına ayakta durabilen değil. Kölelikte vasıflı. Yani köle olduğu kişiye itiraz etmeyecek vasıfta köle yetiştirilir. Bak işine son veririm ha dediğin zaman adam bitti. Çünkü çıktığı zaman yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla İslam alemi de maalesef asırlarca öyle yapmış. Ya ilim okuyorsunuz. Ne var Allah aşkına? Meal okuyorsunuz. Ya siz herhangi bir mealde bir tekrar dikkatle okuyun bundan sonra. Allah'ın herhangi bir elçisinin Allah'ın varlığını ispatla uğraştığını hiç hatırlayanınız var mı? Söylediği nedir?
Allah'tan başka ilah yok.
Allah'la beraber bir ilah olmaz. Allah'la senin arana herhangi bir şey girmez.
Onu da hatırlatıyor aslında. Hatırlatıyor. Bildikleri ve unuttukları şeyi hatırlatıyor.
Bildiklerini söylüyor. Araya bir şey girmez. Ya sen araya nasıl bir şey sokuşturursun? Ben şimdi şey yapayım, şimdi burada Fransa'dan gelen arkadaşlarımız var. Geriye Fransız dönmesin. Şimdi Fransa'nın önde gelen ateistleriyle bir toplantı yapmıştım. Böyle en tepe adamlar. Özeti şuydu. Ya beni çağırmışlardı onlar. İşte din ve hürriyet konusunda bize bir konuşma yapar mısın diye. Kısa özet. Bir, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Böyle deyince hep birbirlerine bakan, birisi itiraz etse de ben de etsem gibi. Çünkü herkes biliyor ki Allah'ın varlığına ve birliğine kesin inanıyorum. Hepsi biliyor bunu. Şimdi birbirlerine baktılar, hiç kimse itiraz etmiyor. Orada birisi dedi ki, Budistler de mi öyle? Dedim ki peki Budistlerde bir nirvana vardır. Kiminle nirvanayı yapacaklar? O nirvana tarikatlara fenafillah diye geçmiş. Allah'la birleşeceklermiş haşa. Allahlaşacaklarmış haşa. Sustular. Neyse toplantıda epeyce sorular soruldu. Onların başkanları emekli büyükelçiydi. Almanya'nın Berlin'de büyükelçilik yapmış. Neyse, toplantıdan sonra geldi, ayakta birkaç soru sordu. Soruların hepsinin cevabını alınca böyle yaptı. Şimdi en son bir soru daha sordu. Onun cevabını almamak için böyle yaptı. Tanrı konusu akılla anlaşılmaz dedi. Tamam. Akılla anlaşılmaz kısmı doğru. Yani bir kere yine büyük bir, yani Türkiye'nin çok büyük takımlarından bir tanesi ya da en büyük iki takımından bir tanesi, söylemeyeyim şimdi şey yapmasın. Oranın yönetiminde olan birisiyle beraber bir yerde çay içiyoruz. Antrenörleri geldi onların. Dedi ki bu dedi dinsiz bir adamdır dedi. Allah'a falan inanmaz. Genç geldi oturdu yanımıza. Şimdi ben ortadayım. Bir o yönetici burada. Antrenör burada. Üçümüz. Dedim ki ben de bunun Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Hemen dedi. Tabii ama bir türlü Allah'ın nasıl olduğunu kafamda canlandıramıyorum. Ya Allah senin tanıdığın bir şeye benzemez ki. Dedim senin vücudundaki bir hücre seni tarif edebilir mi? Yok. E sen koskoca kainatı yaratanın küçücük bir yaratığı olarak onu nasıl tarif edeceksin? O şey yapamaz. Sen ne kadar hayal edersen et, senin hayal ettiğin gibi değildir. Of be dedi. Şunu bir söyle. Hep bunu şey yapmıştım. Hah şimdi tamam dedi. Şimdi o Fransızlara dedim ki bakın problem Allah'ın varlığında ve birliğinde değil. Allah hayatınızda kaçıncı sırada ona bakacaksınız. Şimdi bana din ve hürriyet şey vermişlerdi ya. Dedim ki eğer Allah birinci sırada olursa yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz dersiniz. İyyâken âbüdü ve iyyâken nestaîn. Hürriyetin doruğunda olursunuz. Ama Allah'la aranıza herhangi bir şeyi koyarsanız bütün hürriyetinizi kaybeder. O araya koyduğunuz şeyin kölesi olursunuz. Köle olduğunuzun farkına bile varmazsınız. Sonunda kabul ettiler yani bunu. Şimdi böyle maalesef bakın bugün gerçekten az önce anlattık. Ulema kendisini Allah'ın yerine koymuş mu? Bu şirk değil mi Kur'an-ı Kerim'e göre Fatih? E bu adamlar şirki doğru tarif ederlerse kendileri çıkacak ortaya. Evet. Devam. Evet.
Yani bu Lokman Aleyhisselam'ın ilk öğüdünün aslında çocukların gerçekten hür bir bireyler olarak yetiştirilmesi noktasında çok önemli bir ilke olarak karşımıza çıkıyor. Yani işin başka bir ifade şekli şu. Demiş oluyor ki yavrucuğum yalnızca Allah'a itiraz etmeyeceksin. İşin özeti bu. Allah'tan başka herkese itiraz edilebilir. Bir şey söyledi mi? Tartarsın bir ölçüye göre. Şuna göre buna göre. Doğruysa eyvallah, yanlışsa onun dediğini yapmayacaksın. Nitekim ikinci emir olarak hemen Cenab-ı Hak burada diyor ki biz insanın oğluna anne ve babasına iyi davranmayı bir görev olarak yükledik. Ama bakın ama eğer anne babandan biri veya ikisi herhangi bir konuda seni Allah'a ortak koşma noktasında zorlarlarsa, böyle bir istekleri olurlarsa فَلَا تُطِعْهُمَا sakın ola onlara itaat etme. Bakın anne baba değil mi? Allah'a herhangi bir konuda ya Allah böyle diyor olsun oğlum öyle de ama şimdi ne yapalım boş ver sen onu yap boş ver beni dinle. Ben anneyim, ben babayım. Sütümü helal etmem, babalık hakkımı helal etmem. Şu bu.
Sütünü haram
baskı,
et.
Baskı unsuru olarak.
Tövbe estağfurullah. Sanki yani şey, haram ediyorsa ne et? Sen vazifeni yaptın ya.
Evet.
Tövbe estağfurullah. Bu ne demek yani?
Yani Allah'a isyan olan bir konuda hiçbir yaratılmışa itaat edilmez. Sonra genel de, kural budur.
Yok bak bir de bunu da şu bu arada söyleyelim. Bize ne derler? Anaya babaya itaat ne derler? Farz derler değil mi? Allah öyle diyor mu? Ha? Allah anaya babaya itaat farz dediği bir yer var mı?
İşte iyilik yapmayı, ihsanı emrettik diyor bize.
Ve kadâ rabbuke lâ ta'budû illâ iyyâhu
ve bil vâlideyni ihsânâ. Güzel davranmak, bak, iyi davranmak.
Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. İtaat dedim mi işin içine kulluk gelir. Yani anam baban seni kul yapar yok. Orada. Nice insanlar vardır ki bu söylenen sözü Allah'ın sözü zannettiği için aman anam babam üzülmesin diye hayatını mahveder değil
hocam
mi?
Hocam işte yani evliliğin önündeki bir engel olarak anlatıyoruz bunu.
Ha?
Yani anne baba kontrolünden çıkamadığı için doğru dürüst yani hiç evlenemeyen de var. Yanlış evlenenler yığınla insan var. Sevmiş, etmiş, üstünden şu kadar yıl geçmiş ama annesini razı edemediği için evlenemiyor. Annesi razı olsun diye istemediği biriyle evlenip hayatını zindana çeviriyor.
Annesini babasını dikkate alarak boşananlar var. Heh.
Yani biz bunu diyoruz yani, sadece sorgusuz sualsiz Allah'a itaat edilir. Hı. Onun dışında sorgusuz sualsiz itaat yoktur.
Yani tekrar da, yani şunu da izleyicilerimiz çok iyi bilsin. İsra suresinin kaçıydı? 23. ayet kaçıydı? Neyse. İsra suresinde Allah-u Teala diyor ki وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدِ اِلَّا اِيَّهُ. Allah şunu kesin, senin Rabbin şunu kesin karara bağlamıştır. 23 değil mi? Evet. Ondan başkasına kul olmayacaksınız. Yani kayıtsız şartsız, evet, itaat edeceğiniz tek yer Allah'tır.
Bu kadar.
Başkası değil. Allah'ın nebisi de Resul sıfatıyla söylediği, evet, şeylerden dolayı itaat edilir. Nebi sıfatıyla denetime tabidir. Peki anne baba
ve bil valideyni
ihsan. Anne babaya iyi davran. Evet. İtaat et değil. Arada çok büyük fark var. Evet. İtaat et demiyor ayet. İyi davran diyor. Arada çok büyük fark var.
Hocam bakın bu
yani
ayetin...
kendi hukukuna müdahale edemez senin annen baban. Senin hukuku ne evlenmene ne şuna hiçbir şeye müdahale edemez. Müdahale ettiği şey başta el maruf, yani Allah'ın koyduğu, evet, kurallar çerçevesinde olur.
O Lokman suresinde hani herhangi bir konuda Allah'a ortak koşman noktasında seni şey yapar zorlarlarsa asla onlara itaat etme. Bakın buna rağmen bu durumda bile ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa diyor. Hani böyle bir durumda bile anne babaya güzel davranma, iyi davran, onlarla iyi geçinmeye devam et.
Yani onlar
dediklerini
da
yapma.
Terk etme yani.
He, ama ya bundan dolayı da o, yani o senin annen baban olmaktan da çıkmıyor. Yine evlatlık hukukunu riayet et, onu yerine
yani
getir.
Maruf olan, evet, yani görevini yap.
Evet. Ama neticede bu iki ayette bir, çocuğun tamamen özgür bir birey olarak yetiştirilmesi, Allah'tan başka hiçbir makama, hiçbir otorite, hiçbir kimseye sorgusuz, sualsiz itaat etmemesi gerektiği noktasındaki ilk eğitimin anne baba tarafından verilmesi gerektiğini gösteriyor. İki, ondan sonra bakın çocuğa verilecek bir başka bilinç. Bak rüşt. Rüşte bunlarla hazırlanıyor çocuk işte. Bu özellikleri kazandıktan sonra reşit olduğu anlaşılır ve artık onu evlilik hayatına doğru biz yolcu ederiz. Diyor ki Allah Ya buneyye inneha intekü mithkale habbetin min kardelin. Lokman oğluna vasiyet tavsiyelerine devam ediyor. Öğüt veriyor. Diyor ki yavrucuğum yaptığın herhangi bir şey, iyilik veya kötülük, her ne olursa olsun o yaptığın şey, min hardelin, mithkale habbetin min hardel, bir hardal tanesi kadar bile olsa, en ufacık bir şey bile olsa, iyilik veya kötülük namına yaptığın, fetekun fi sahratin, ev fi semavati, ev fil ardı, ve o bir kayanın içinde bulunsa veya göklerin derinliklerinde veya yerin herhangi bir tarafında, yani nerede olursa olsun, gizli de yapsan, aşikar da yapsan, çok da yapsan, az da yapsan, ye'ti bihallah. Allah onu mutlaka karşına çıkaracak. Yani hiçbir şeyi Allah'tan gizli yapamazsın. Bakın çocuğa bu ne bilinci kazandırıyor? Her daim murakabe bilinci deniyor buna. 7-24 Cenab-ı Hakk'ın gözetimi altındasın. Davranışlarını buna göre yapacaksın. Ufacık çocuğa verilmesi gereken özellik. Devam. Yani
herkese karşı üç kağıt çocuk, evet, yaparsın ama Allah'a karşı, evet, asla yapamazsın.
Onun haricinde bakın çocuğun bireysel olarak yerine getirilmesi gerekli olan şeyler. Ya buneyye ekimis sala, yavrucuğum namazını dosdoğru kıl. Daima kıl. Hiç aksatma. Ve emur bil ma'ruf ve nehy anil münker. Maruf, iyi, dinin ve aklın iyi, güzel gördüğü şeyleri çevrendeki insanlara sen de söyle, yapsınlar. Yanlış bir şey gördün mü engel ol. Vasbir ala ma asabek, ve başına gelenleri de göğüs ger. Öyle en ufacık bir şeyde hemen o işte yandım ben, ne kadar şöyle bahtsız bir insanım, şu bu falan yok. Yani ama bil ki
asla geri adım, evet, geri adım atma. Yoluna devam edeceksin. Evet,
ama bil ki bunlar da öyle basit şeyler değil. İnne zâlike min azmil umur. Bunlar gerçekten de azmedilmeye kararlılık gerektiren işlerdendir bunlar. Yani sağlam durman gerekiyor. Yıpranmaman gerekiyor. Yılmaman gerekiyor. Ama kolay değil bunlar. Başka bu sefer bakın dışarı çıktığı zaman nasıl davranması, insanlarla nasıl davranması gerektiği noktasında bile ve la tusayir haddeke linnas, insanlara dudak bükme, yüz çevirme onlardan ve la temşi fil ardı meraha, böbürlene böbürlene yürüme dışarıda. Bakın yürüyüşüne bile nizam veren bir dinden bahsediyoruz. Yürüyüşe bile nizam veriyor.
Atma yani bugünkü şeyler.
Niye? İnnallâhe lâ yuhibbu kulle muhtalin fahur. Çünkü Allah kendini beğenip övünüp duranla hiç kimseyi sevmez. Başka? Vaksıd fî meşik. Doğal. Yürüyüşünde de tabii ol. Vaghdud min savtik. Ve sesini de hani dengeli konuş dedim. Kıs yani her zaman böyle tepeden emredici, aşağılayıcı, yüksek sesle bastırıcı bir şekilde insanlara da konuşma. Bakın görüyor musunuz? Oturmak, kalkmak, yürümek, konuşmak. Yani her alanda çocuğa ana baba tarafından bu bilinç aşılanıyor. Daha sonra Nisa suresinin 6. ayeti gereği mal veriyorsunuz, para veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Git şunu da şunu al, git bunu buraya sat, bunu buradan getir. Bakalım becerebiliyor mu? Bu sayede çocuk yavaş yavaş rüşt çağına geliyor, olgunluk çağına geliyor. Ve ardından mal teslim edebildiğiniz çocuğa eş teslim edebiliyorsunuz. 3 kuruş parayı idare edemeyene eş teslim edilmez. Ve bu bilinç önce ailede verilir. Ama ondan sonra sadece aile mi? Hayır. Bu sefer diğer eğitim kurumlarında da bunun verilmesi lazım. Hocam çok güzel bir yere temas etti. Bugün çünkü onu da konuşmak için biz buraya geldik. Bugün kesintisiz bir şekilde çocuk gidiyor 12 yıl okulda. Lise çağına kadar hiçbir iş elim yani kendimizden biçerek konuşalım. Lise sona kadar geliyorsunuz hiçbir yerde ne çıraklık ne bir şey çalışma etme falan yok. El tornavida tutmaz vida tutmaz hiçbir iş yapamaz hale geliyoruz. Ondan sonra tek umut ne? Lise sonda iyi bir bölüm kazanabilmek üniversitede. Üniversiteye gidiyorsunuz 4 yıl boyunca orada bir de güzel preslendikten sonra geriye ne kaldı? Devlete kapak atmak. Değil mi? Bakıyorsunuz binlerce insan bugün işte KPSS'de şurada burada mecburen çürümek zorunda kalıyor. 100 bin kişi alınacak 1 milyon kişi başvuruyor. Belki daha fazla. Şu olacak bu olacak. Niye? Çünkü kimsenin elinden bir şey gelmiyor ki. Kimse müteşebbis değil. Kimse 3-5 bir şey alayım da şurada bir yatırım yapayım, bir kendi ayaklarımın üstüne durayım yapamıyor bunu. Böyle olmayınca ne oluyor? Nasıl evleneceksiniz mal mülk hiçbir şey olmayınca? O yaşta yani değil mi? Yani bir eş eğer arıyorsan ailesi de senden bunları bekliyor. Bu çocuk ne? Hala anneden babadan 3-5 kuruş aldığı harçlıkla geçiniyor. O yüzden bakıyorsunuz illaki 30 yaşını bekleyecek. 30 yaşına geldikten sonra da bu sefer başka dertler, şunlar bunlar falan
aile
çıkıyor.
Aile sorumluluğunu taşıyamıyor.
Engel, yani. engel. Evlendikten sonra da tabii çocuk aile güvenemiyor çocuğuna, kızına, şuna buna. Evleniyor, çoluğu çocuğu oluyor, hala anne baba tarafından kontrol ediliyor. Bu sefer evlilikte de mutluluk yok. Niye? Kumandayla evlilik olmaz ki. Nereye gideceğine anne baba karar veriyor da sağa, sola falan diye. Niye? Bilmiyor, beceremiyor. Hayatında pazara gitmemiş ki neyi nereden alacağını bilmiyor. Hocam bu çok önemli bir şeydir. Gerçekten yani bir çocuğu yani bu 13'lü 14'lü yaşlarda pazara gönderip bir şey aldıramıyorsanız eğer yani bilmiyorum Fatih Hocam bir, dün bir örnek anlatmıştı. Yani evlerin altında bulunan marketlere bile artık aileler çocuklarını indirmeye korkuyor.
Sen bir daha bir anlat.
Kaybolur maybolur. Bir kat aşağı inecek ha. Ne olur ne olmaz. Niye? Yanlış alır, alamaz, yolu bulamaz, merdivenleri karıştırır falan. Böyle mi ya? 3-5 sene sonra buna ev teslim edeceksin, eş teslim edeceksin. İşte evliliğin önündeki engeller. Şimdi, ama şu şeyler verilmediği için. Tabii
şimdi geçen de bizim Abdullah burada anlatıyor. Şeyden sonra, dersten sonra bir Amerikan filmi izlemiş de. Ne diyordun? 22 yaşındaki bir kız ne demiş? Evde kaldım. Amerika'da. Ben evde kaldım diyor.
Bugün
22 yaş.
Çok erken bir yaş ama evlilik.
Bugün 22 yaşında evlenmek istiyorum derse ne der? Daha kızım sen dur daha. Ağzın süt kokuyor.
Daha,
herhalde sabahleyin yeni aldıkları süt içmiş.
Daha okul bitecek. Nereye? Değil mi? Daha okul bitecek. İş evet. Kuracaksın. Erkekse askere gidecek gelecek falan.
Tam Yahya hocamın söylediği şeyin çok güzel bir örneği var. Yani işte biraz önce Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı öğütleri gördük. Yani hakikaten bugün bırakın üniversite mezunu, master'ını, doktorasını bitiren insanlarda bile görmeye hasret kaldığımız bir portre. Kendine güvenen, oturup kalkmasını bilen, kendini ifade etmesini bilen, anneye, babaya ya da başkalarına itaatin sınırlarını bilen birey. Şimdi bu gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Şimdi Kur'an-ı Kerim bunun bir örneğini veriyor. İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın arasında geçen bir diyaloğu. İbrahim Aleyhisselam bir rüya görüyor. Sonra bu rüya kafasını biraz karıştırıyor, onu tedirgin ediyor. Anlam veremiyor. Kafası karışık çünkü bir rüya. Ya acaba doğru mu, değil mi? Doğru mu anlıyorum, doğru mu yorumluyorum? Bu Saffat suresi 37. surenin 102. ayetinde diyor ki: "Felemme belaga ma'hu sa'ye kâle ya büneyye." Yine hitap aynı, nezaket dolu bir hitap. Yani çocuk artık İbrahim Aleyhisselam'la birlikte oraya buraya gitme çağına geldiğinde, bakın bir gençten falan bahsetmiyor. Yani artık onunla birlikte çarşıda, pazarda babasına eşlik edebilen bir çocuk. İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki: "Evladım, inni era fil menami enni ezbahuke." Ben rüyamda seni kesiyor, kurban ediyor gördüm. "Fenzur mâzâ terâ."
Ne dersin? Gerçekten bak burada şeye de üzerinde biraz durmak lazım. Orada bir hızlı. "Felemmâ belegâ me'ahû es-sâ'yâ."
Sâ'yâ, evet.
Yani İbrahim hangi işi yapıyorsa da onu yapacak. Evet. Yaşa gelmiş oluyor. Tamam mı? Şimdi ben burada şu aklıma geldi. Dördüncü sınıftan itibaren rahmetli babam beni bizim iş yerimizden hiç ayırmadı yani. Okula giderdim. O boş vakitlerim orada. Cumartesi orada, pazar orada. Ve şimdi bak şu mesela şurayı baltayla vurup şey yapma, hala izleri durur bak, burada görüyor musun? Şunu şeyle hızarla odun keserken geriye attım, parmağım üç parça oldu böyle. Ayaklarımda hiç yara eksik olmazdı. Orada babamla beraber işçilerden daha fazla çalışırdık. İşi de ayrıca yönetiyoruz. Benim en büyük sıkıntı çektiğim zamanlar babam bir yere gittiği zaman olur. Odun, kömür ve kereste işleri yapıyorduk. Erzurum için de bunlar çok önemli işler. Şimdi "Ya Rabbim, babam ne zaman gelecek?" Yani böyle saniyeler yıl olurdu. O işçileri idare etmek. Mal bitiyor, mal alacaksın.
İşte o iptila işte hocam.
Evet, tam bir iptila ya. Ya şimdi işçileri idare ediyorsun. İşçilerden önce işe gidiyorsun. Hepsinden sonra çıkıyorsun. O arada bütün problemlerle meşgulsun. Gelen müşteriyle ilgileniyorsun. Mal bitiyor, mal alman gerekiyor. Ve de çok yüklü miktarlarda mal alınıyor. Öyle 3-5 kuruşluk mal değil yani.
Kimi para verir, kimi vermez.
Yani onu nasıl ayar? Daha çocuksun sen yani. Şimdi böyle ki "Ya Rabbi, babam ne zaman gelecek?" diye ve bir geldiğini duydum mu o kadar mutlu olurdum ki. Oh be! Orada çalışmak bir şey değil. İşi idare etmek, ona şeyi teslim edilmek önemli oluyor. Mesela üniversitede rahmetli babama çok büyük bir zarar verdim. Yani bugün yani rakamlar çok yüksektir. Hala şey, biz hiç peşine düşmedik. Hem hasta hem de çok büyük bir zarar verdiler. Şimdi beni çok zengin bir kişi olarak biliyorlar. Babam 5 yılda sadece 100 lira verebildi bana. Onu da üzülmesin diye aldım. Şimdi baktım ki ya bildiğiniz gibi değil. Babam iflas ettirdiler. Kimse inanmıyor. "Yok canım ya, sizin kim bilir neleriniz vardır" diye. "İnanmıyorsanız inanmayın." Ticareti gayet iyi bildiğimiz için Allah'a şükür hiç o zengin günlerimizi aratmayacak şekilde üniversiteyi bitirdik. Babama da hem kışlık yiyeceklerini, onlar İstanbul'a geldiler o zaman. Yani bir düşünün işte İstanbul'a gelişinde cep harçlığıyla aldığı büyük bir bahçeli ev oraya kalmıştı. Oraya geldiler. Şimdi babam ailenin kışlık yiyeceklerini karşıladım. 13 bin lira da babama nakit para verdim. En küçük de maddi. Niye? Gayet iyi biliyorum ticareti. Hiç problem yok ki. Benim için 15 gün yetiyor bir yıllık şeyi kazanmak için. Dolayısıyla hakikaten Allah rahmet etsin, o bakımdan babamı her zaman rahmet okurum. Yani hiç bayram bile yoktu bizde yani. Sabahleyin bayramlaşma, "Oğlum hadi git iş yerini aç, şimdi milletin ihtiyacı olur. Bu kıştır, bakarsın evden odun olmaz, gelsinler alsınlar falan. Evet.
Yani burada bir İbrahim Aleyhisselam bir nebi. Kur'an'ın böyle övgüyle bahsettiği, dik duran, ne yaptığını bilen, kendine güvenen bir nebi. Oğluna diyor ki, oğlum bu konuda ne dersin? Bir çocuğa söylüyor mu? Bu konuda ne dersin? Senin görüşün ne? Peki çocuk ne cevap veriyor?
Muhatap alıyor kendisini.
Muhatap alıyor. Yani bir nebi. Çocuk da diyor ki, şimdi çocuğun verdiği cevapları biraz önce Yahya hocamın o okuduğu Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği nasihatlerle örtüşüp örtüşmediğine bakalım. Diyor ki, ya ebetif al ma tu'mar. Babacığım, sana emredilen neyse onu yap. Ya şimdi bu nasıl bir dik duruş, nasıl bir güven, nasıl bir teslimiyet. Devamında da seteci dünü inşallahü mine sabirin. Beni dik duranlardan ve bu işi yaparken sana yardımcı olanlardan göreceksin. Yani ben sana bu konuda sıkıntı çıkartmayacağım. Niçin? Çünkü emir Allah'ın emri. Ya şimdi böylesi bir çocuktan, Kur'an-ı Kerim böyle bir çocuk örneğini veriyor. Oysa bizde, ben çok böyle hızlı bir şekilde hiç sınıf tekrarı yapmayan, vakit kaybetmeyen bir öğrencinin bugün 6 yaşında okula başladığını düşünelim. 4 yıl ilk öğretim, yaşı 10 oldu. 3 yıl orta öğretim, yaşı 13 oldu. Onun üzerine hiç ara vermiyor. 3 yıl lise, en az yaşı 16 oldu. Yine hiç ara vermeden üniversiteye gittiğini ve 4 yıllık bir okul okuduğunu düşünelim. 20. Bu master yapacak değil mi? Artık bugün üniversite mezunu, yani lisans diplomasını geçer akçe kimse kabul etmiyor. Dayatılan ne? Daha devamı. 3 yılda master için 23 yıl. En az 4 yılda doktora 27. Eğer bu erkekse daha askerliğini yapmamış, 27 yaşında elinden hiçbir iş gelmeyen vatandaşlar sürüsü. Yığın. Oysa bakın burada ergenliğe yine gelmiş bir çocuktan beklenilen şey, tarz, üslup, ikisi arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla hani bizim bu dersimizle alakalı olarak niçin evlenemiyor? Şimdi bir bu çocuğu düşünün, hayatın içerisine atılmış, ne yaptığını biliyor, rüştüne erir ermez bir aile yönetebilir. Ama burada bize dayatılan sistemde 30 yaşına gelmiş ama hala ben ne yapacağım? Benim elimden eğer bir yere kapak atamazsam hiçbir iş gelmez diyen insanlardan dolu bir ülke. Dolayısıyla evliliğin önündeki en büyük... Bir de hocam aklıma geldi. Allah-u Teala bu Araf suresinin 173. ayetinde ergenlikle birlikte her çocuğun Allah'ın varlığı ve birliği hususunda en ufak bir şüphe yaşamayacak kıvamda olacağını söylüyor, garanti ediyor. Ama bizim eğitim sistemimizde, mesela din eğitiminde 4. sınıftan itibaren veriyoruz. Yani 8-9'lu yaşlarda din eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz din eğitimi çocukların ergenlikte böyle bir duygu yaşamasının da önünü yapıyor. Yani öyle saçma sapan şeyleri din adı altında öğretiyoruz ki çocuğun fıtratını bozuyoruz. Ergenlik çağında birçoğu artık o anı yaşayacak, onu yapacak durumda bile değiller. Yani eğitim sistemimiz, bırakın yararı, zarar üretiyor, zarar veriyor diye düşünüyorum.
Ya bugün mesela çıkıyorlar, her gün televizyonda ekonomiyle ilgili yorum yapıyorlar falan. Dolar yükseldi. Ulan nesi var ki Allah aşkına? Azıcık kafası olan doların ne değeri var ki yükselsin? Allah aşkına ya. Eskiden bir kağıt değeri vardı, şimdi kağıt da değil. Ya efendim euro şöyle oldu. Türk lirası, ya hayatında bir simit satmamış insanı ekonomist olarak oraya, yönetime, şuraya buraya koyarsanız Batı'daki para babaları onlarla bayram eder. Az önce Yahya'nın yaptığı gibi taktık mı ne yapıyor? Kumanda. Onlar kumanda altında oynatır. Ondan sonra bir de kurmuşlar efendim. Hakemli dergi, kendi kafalarına uygun olmayan, sistemi bozacak makaleler bilimsel değil. Onlar yayınlanmaz. Sistemi devam ettirecek olanlar bilimsel. Gel sen profesörsün, sen doktorsun, sen şusun busun. Of be ben neymişim ya falan demeye başlıyorlar. Her şey öyle. Bakın Anadolu bomboş. Köylerde kimse yok. Ondan sonra şeyde şehirler, küçük şehirler boşaldı. Bakın adamlar öylesine yiyeceği ellerine almış. Ya Türkiye et ithal ediyor ya. Allah aşkına bu cinnet getirilecek bir husus. Türkiye buğday ithal ediyor. Tarım ürünleri. Ya sen bunu nasıl yaparsın Allah aşkına ya?
Boş çünkü bütün topraklar.
Bomboş.
Herkesin ümidi büyük şehirlerde.
Bomboş ya bu ne? Bakın mesela eskiden çocukluğumda hep söylerlerdi. Şimdi kadınlar hep güzel görünmeyi çok sever ya. Çünkü Allah öyle yaratmış yani. Onların şeylerine ait bir şey değil. De bir çiğnemet bin ayıbı örter derlerdi. Yani azıcık kilolu olduğu zaman çok daha güzel gösteriyor. Şimdi kadınlar ne yapıyorlar? Kilo vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Niye? Çünkü tabiata ters olan yiyeceklerle besleniliyor. O sömürücüler her şeyi kendi ellerine almışlar. İnsanların da zihinlerini dumura uğratmışlar. Evlendirmeyi de bitirdiler. Bugün bu sistem Batı'yı tamamen bitirdi. İşte Batı'dan gelen arkadaşlarımızla geçen de uzun uzun konuştuk. Artık Batı'da çok affedersiniz. Erkek de erkeğin kadınla kadının evlenmesinden bahsediyor ve maalesef Türkiye'de o anlaşmaya imza attı. Maalesef. İstanbul Anlaşması mı?
İstanbul Sözleşmesi.
İstanbul Sözleşmesi diye bugün Türkiye'de bu işin içinde. Yahu siz bunu nasıl yapabilirsiniz ya? Bu ne böyle? Şimdi biz Müslümanlar olarak bize düşen dünyayı tekrar normal haline getirmektir. Batıl çok kolay yıkılır. Ama doğruyu ortaya koyarsanız, bu doğruyu ortaya koymak zorundayız. Hep beraber. Allah yardımcımız olsun. Evet.
Hocam bu Nur suresi var aslında bugünkü konumuzla alakalı. Şimdi tabii biz eğitimden kaynaklanan sorunları konuştuk ama birçok kişi belki izlerken diyebilir ki ya tek dert bu mu? Tabii ki tek dert bu değil. Biz olayın sadece bir yönünü konuşmaya çalıştık. Yoksa evlilik gündeme geldiğinde ilk sorun olarak ekonomik zorluklar tabii ki konuşulması gerekiyor. Ama bu Nur suresinin 32 ve 33. ayetinde hem bu ekonomik gerekçelerin işte bir pek sorun edilmemesi ama yine de sorun olarak çıkması halinde ne yapılması gerektiğine dair de Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. Şimdi bu 32. ayette Nur suresinde bir defa bekar olanların, gençlerin evlendirilmeleri başta ailelerine ve daha sonra da topluma yüklenmiş bir görev olarak bize aktarılıyor. Yani gerçekten de bu tamamen iki kişiye bırakılacak bir şey değil. Yani yardımcı olunması gerekiyor, işte gerek tanıştırılması noktasında, gerekse daha sonra düğünlerinin kolayca bir şekilde yaptırılması ya, noktasında zaten, tabii ki
zaten namuslu olma şartı önemli. Var ya, namuslu evet. Olma şartı.
Kim araştıracak
yani
bunu?
Yani şimdi o kızcağız karşısına çıkan erkeğin namuslu evet. Olduğunu
nasıl bir hayat
kendi imkanlarıyla bulması çok zordur.
Evet.
Aynı zamanda erkek de karşısına çıkan kadının gerçekten namuslu mu değil mi onu tespiti çok zordur. Hı-hı. Allah olmazsa olmaz şart mı? Bir de gerçekten bu reşit midir değil midir? Evet. Dolayısıyla toplumun yardımına ihtiyaç var. Yani tüm Müslümanların. Evet.
Evet. Burada da Cenab-ı Hak 32. ayetinde Nur suresinin ve enkihul eyyame minkum yani içinizdeki bekarları yani evli olmayan ister daha önce evlilik yapmış olsun ister yapmamış olsun hiç onları evlendirin buyuruyor. Evlendirin. Kim yapacak bunu?
Müslümanlar yapacak.
Yani önce aile ve daha sonra toplum bu görevi bir şekilde mutlaka yerine getirmek zorundayız. Peki tamam maddi gerekçeler şunlar bunlar işte anlattık. Yani 25-26 yaşında henüz okuldan mezun olacak, askere gidecek, gelecek falan. Doğru sıkıntı yani bunlar evliliğin önünde bir engel. Yok sayamıyoruz yani yaşanılan şeyler bunlar. Cenab-ı Hak diyor ki اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ eğer bunlar fakirseler. Ne demek? Yani daha evlilik öncesindeki masrafları veya evlendikleri durumda o evlilik şeyini, gemisini yürütemeyecek derecede fakirlerse yughnihimullahu min fadlihi. Bir defa Allah'ın bir ikramı var. Diyor ki Allah onları kendi ikramından hani başkasına muhtaç hale getirmeyecek bir konuma getirir diyor Allah. Yani Allah onların ihtiyaçlarını giderir.
Arkanızda ben vururum.
Evet. Arkanızda ben. O yüzden bizim dilimize de geçmiştir evlilikte keramet vardır diye. Gerçekten de bu iş başından geçenler bilirler. Bazı şeyler hiç ummadığınız şekilde karşılanıyor bazı ihtiyaçlarınız. Hiç ummadığınız bir şekilde. Siz yeter ki o yola girin. Bir şekilde bir dostlar çıkar, bir şeyler olur falan, bir bakıyorsunuz oluyor. Ha şu da var. Dört dörtlük hiçbir şey olmuyor. O zaten hani dünyanın bir özelliği değil. Her şeyin dört dörtlük olması. Mutlaka bir takım eksiklikler olacak.
Yok, maddi olur. Anlamda olur. Olmasına olur da cennete gidersen.
Orada işte diyor. Bu dünyanın özelliği değil yani o. Dolayısıyla ya hocam öyle diyorsun da şu eksik. Ya öyle olacak tabii. Kör topal gidiyor bir şekilde. Yani her kim dört dörtlük bir şeye sahip ki yani. Maddi anlamda süper olursun. Öbür tarafta Allah bir hastalık verir, bir şey verir. Yani yine canın sıkılır. Olur. Dolayısıyla diyor ki bir defa Allah onları ihtiyaçlarını karşılar. Ama tamam ona rağmen olmadı. İmtihanı ağır geçiyor. Bu durumda yeterli maddi imkana kavuşuncaya kadar madem Allah vermiyor o zaman dal günaha. Yok. Bu sefer gençlere yöneliyor. Diyor ki bekar olanlara vel yesta'fifi lezine la yeciduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Maddi sorunlardan dolayı evlenme imkanı bulamayanlar. Ha bak bu da gösteriyor ki hani Allah böyle toz pembe bir hayal de vaat etmiyor. Yani evlen ertesi gün zengin olacaksın. Yok böyle bir şey de yok yani. Hani hayır, gaza da gelmeyin.
Hayır bir de şu ha. Var yani paran da olur da beğendiğin birisi çıkmaz karşına.
Olur yani.
O da bu ayet-i kerimenin
hükmü. Hepsi olur yani evlenme evlenecek dediğiniz gibi kişiyi bulamayan, evlenmeye maddi imkan bulamayan, herhangi bir sorundan dolayı evliliği geciken kişiler de ne yapsınlar? Hemen harama yönelsinler. İhtiyaç işte karşılanmak zorunda falan. Hayır. Onlar da diyor Allah onların ihtiyaçlarını karşılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Burada hiçbir gerekçeyi günah işlemek için mazeret kullanamayız. Hiç, ama işte ne yapalım bu devirde çok zor işte şunu yapmazsak evlenemiyoruz. Allah çare demiş iffetli olacaksın kardeşim. Zor. Dünyada zaten bu yüzden yani imtihan dünyası. Burada göstereceğimiz, atacağımız doğru adımlar öbür taraftaki yerimiz için önemli. Allah diyor belli bir yere getirinceye kadar seni iffetini koru ki daha sonraki dönemlerde Allah yardımcın olsun. Aksi takdirde yani sen geçmen gereken yeri daha geçmeden bir sonraki aşamada Allah'ın yardımını umuyorsan olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyordu? Yani وَاِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ kullarım beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ evet bir dua kul bir dua ettiği zaman beni yardımına çağırdığı zaman ben onun yardımına gelirim cevap veririm ama فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي onlar da benim çağrıma kulak versinler. Yani önce Allah ne demiş onu yapalım ondan sonra açıp elimizi ya Rabbi şunu ya Rabbi bunu isteyelim. Yüzümüz olsun yani. Ama hiçbir şey yapma. Evlilik imkanı gelene kadar har vurup harman savur. Her türlü yola başvur. Ondan sonra vay niye işte böyle oluyor da Allah hiç yüzümüze gülmüyor da şöyle böyle. Cenab-ı Hak dedi ki iffetini koruyacaksın. Niye korumadın? Dolayısıyla yani maddi imkanları tamam çok fazla bahane edip evliliği geciktirmeyeceğiz. Ama hadi gecikti o zamana kadar da hiç kimse iffetinden asla taviz vermeyecek. Yani bu da sadece kızlar ve kadınlar için değil. İffet erkeğin de görevidir, kadının da görevi. Şimdi erkekler kendileri hani her şeye bulaşır ama iş evlenmeye geldiği zaman eline erkek ile değmemiş kız arar ve bulamamaktan da şikayet ederler. Senin elinin değmediği yer kalmamış. Kendin niye o konuda gerekli adımları atmadın da Allah sana niye öyle bir şey çıkarsın kısmet o zaman?
Tabii sen de kendin gibi yani, kendin gibi başkalarıyla gönül eğlendiren bir evet. Hanımdan başkasıyla evlenemezsin. Hiç yani. Kusura bakma. Ancak tevbe eder, kendini düzeltir, tamamen doğru az yola geldiğini gösterirsen, tespit edilirse ki hakikaten bu adam artık iyice yanlışları bıraktı, ister kadın ister erkek olsun, o zaman namuslularla evlenme hakkın doğar.
Yoksa buna devam ederken asla namuslu bir insanla evlenemez bir Müslüman.
Evet. Şimdi siz sürekli gündeme getiriyorsunuz yani bizim geleneğimizdeki bu cariyelik olayı. Yahya Hocam'ın en son okuduğu bu ayette bu insanların da toplumda evlendirilmesi için gerekli desteğin, önlemin, tedbirin alınmasından bahsediyor ayet. Onlar da bir fert yani. Onlar dahi bir yuva kursun diye uğraşmamız gerekiyor.
İstersen bak burada bir şey yapalım. Şimdi sen oraya bak. Bir de şu Muhammed suresine bakalım. Bakın sen açma Muhammed suresi. Sen orada kal. Şimdi Muhammed suresinin 4. ayetinde diyor ki Allah-u Teala kafirlerle bak şu savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğiniz zaman sıkı bağlayın. Esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Esirlere yapılması gereken ne? Salıvermek değil mi?
Evet.
Esirler arasında erkek esirler var, bayan esirler var. Değil mi?
Evet.
Peki bu esirler en kısa zamanda salıverdiğimize göre nereye gitmeleri beklenir?
Kendi
memleketlerine. Ama gidene kadar bak esir olduğu için burada o kızsa bulunduğu ev. Çünkü esirler evlerde barındırılır başka yerde. Evin erkeğiyle bir şekilde irtibat kurarak kendi itibarını yükseltmeye çalışabilir mi? Nasıl olsa esirim, her şeyimi kaybettim zaten. Erkekle bir takım yanlış işler yapabilir mi? Bakın zaten karşılıksız serbest bırakacaksanız hemen gidecek. Karşılıklı serbest bırakacaksanız en azından zekat zamanına kadar bekler. Çünkü zekatın 1/8'i de bunların hürriyetine kavuşması için verilir. Müslüman kafir ayrımı da yok. Ve verirken yani hiçbir şey yok. Mesela Allah-u Teala Bakara suresi 172. ayette diyor ki Leysa aleyke hudahum. Yardım yaptığın kişinin Müslüman mı kafir mi olduğundan sana ne diyor Allah? Sen mi kaldın onları yola getirecek? Velakin Allah yehdi men yeşâ. Allah hidayet etmek isteyen hidayet eder. Bitti. Ama bakın evlendirin diyor. Çünkü o süre içerisinde bile bu kadının, bu erkeğin eşsiz kalması bir takım ahlaksızlıklara sebebiyet verebilir. Evlendirin diye bize görev veriyor. Evet. Efendim ben bir esir kadınlar içerisinde birisini çok sevdim ya. Ne yapayım ben onu? Nikahla. Nikahsız ondan asla yararlanamaz. Mezhepler ne yaptılar? Atıyorlar. Cariye mi? At yatağa. Tövbe estağfurullah. Ya da işte bu IŞİD ezdi kadınlarını aldı da cariye yaptı diye Avrupa kafa kaldırınca bizimkiler Allah'a karşı yaptıkları isyanı Avrupa'ya itaatle bastırmaya çalıştılar. Ne şey yapıyor? 126 tane ilim adamı. Ne demişlerdi Fatih?
Cenevre Sözleşmesi'yle mi?
Evet, Cenevre Sözleşmesi yok mi? Yok. Birleşmiş Milletler kararından sonra artık esir almak harammış. Bu dinin Rabbi kim?
Yani Allah o
126 kişinin Rabbi kim oluyor? Birleşmiş Milletler oluyor değil mi? Artık o zaman bütün Müslümanların Rabbi zannediyorlar. Onlar artık bundan sonra cariyelik haramdır, yasaktır. Tövbe estağfurullah. Ulan okuduğumuz bu ayetler ne? Bu ne? Sana Müslüman denir mi ya? Sen hangi dinin hocasısın? Bir de utanmadan da hoca sıfatıyla çıkıyorsun milletin karşısına. Sonra bak bu ayet diyor ki esir kadın ve erkeklerden de uygun olanları evlendirin diyor. Ona da destek vereceksin. Çünkü onun problemlerini sen çözeceksin ki buradan problemi çözülmüş olarak ülkesine gitsin.
Tebliğ.
Mesela şimdi düşünün ki çok güzel bir kız esir alındı. Evinizde bakıyorsunuz. Ve evlenmede de kızın onayı olmazsa asla evlenemezsin. Baskı yapamazsın esire de. Nisa 25. ayette. Asla. Ve mehir vermek zorundasın ona da. Yani hür kadının evlenmesindeki kuralların tamamı orada da geçerli. Ondan sonra peki şimdi ben evlenmek istemiyorum, kusura bakmayın. E peki istemiyorsan isteme. Ben seni çok sevmiştim, tamam mı? Ben sevmedim, tamam. Peki. Bu kız diyelim ki Medine'ye geldi, Mekke'ye gitti. Öyle düşünün. O zamanki ortamı düşünün. Bugün de aynı şekilde fark etmez. Şimdi bunun etrafında toplaşmazlar mı? Şimdi ah canım sana neler yapmışlardır şimdi oralarda. Annesi başlar ağlamaya, değil mi? Anne sen ne diyorsun ya? Olur mu? Hiçbir tanesi benim saçımın teline dokunmadı. Yok yalan söylüyorsun kızım. Olur mu her şey? Hah inanmıyorum. Ya anne inanmayacaksın ama beni yanında tutan ailenin oğlu bana talip oldu. Ben kabul etmediğim için peki dediler. Ya kızım yapma ya. E daha niye geldin öyle bir yer bulmuşsun? Ne olur? Bundan daha büyük bir propaganda olur mu? Ayette Allah ne diyor? O şeyde Muhammed 4'te hatta tada al harbu evzaraha. Böyle yapın ki harp ağırlıklarını atsın. Yani artık onlar size karşı savaşma ihtiyacı duymasın. Ya bunlar ne iyi insanlar. Keşke onlar gelse bizi yönetse desinler. Tamam mı? Peki bu ayetin içerisine bak evlenme imkanı bulamayan esirler, evlenme imkanı bulamayan esir olmayanlar, hürler. Hüküm ikisi içinde aynı, en küçük fark yok. Esirmişsin, hürmüşsün. Evlenmede kural aynı. Şey yapıyorsan eğer, evleneceğin birini bulamadıysan ya da imkan bulamadıysan namuslu olacaksın diyor. Namuslu olma emri kime ait? Kime veriliyor? Hürlere mi?
Herkese.
Herkese. E peki bir taraftan namuslu olacaksın diyecek Allah. Bir taraftan da sen geleceksin. Nur suresinin işte bu Diyanet'in mealinden okuyor ama bu Diyanet'e mahsus bir şey değil. Açın hangi tefsiri okursanız okuyun. Bu dini öylesine batırmışlar ki. Onun için sık sık söylüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak onu da tespit etmeyi nasip eder. Bu ulemanın bunu yapması mümkün değil. Niye mümkün değil? Bu insanların tamamı İslam düşmanı olsalar bile aynı yanlışta ittifak edemezler. Bu akıl dışıdır. Hani sık sık söylüyorum. İki kere kaç eder söyleyin? 4. Peki kaç etmez diye söylesek hepiniz 4 dediniz. Aynı şeyi söyler misiniz? Yani yanlışta, aynı yanlışta ittifak olmaz. Ama bakıyoruz ki bunların hepsi aynı yanlışta ittifak etmiş. Öyleyse bu tek merkezden oluşturulmuş. Yani burada isimleri geçen ulemayı da suçlamak doğru değil ama elimizde başka imkan yok. Orada ismi yazan kişi yoksa o asıl kişi değil. Evet. Yoksa o ahirette ortaya çıkacak ama bu çok büyük bir organizasyonun yapıldığı. Acaba diyorum şey zamanında mı bu Haçlı seferlerinde mi oldu? Yoksa şeyde mi bu neydi? Nizamiye medreselerin kurulduğu zaman, işte bu şeylerin tercüme edildiği zaman, biz talebeyken şöyle medreselerde şunu anlatırlardı, derlerdi ki Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman ulema toplanmış bir temsili cenaze namazı kılmışlar. Önlerine bir tabut koymuşlar, üzerine de yazmışlar ilim. Artık bundan sonra ilim öldü demişler. Bu işe devlet elini attı ya, artık bundan sonra ilim diye bir şey olmaz. İlmin cenaze namazını kılmışlar. Bugün ilim denen şey tamamen devletin emrinde değil mi? Onun için gerçekten de bakıyorsunuz ki çok ciddi bozulmaların olduğu zaman camiye medreseleri, inanılmaz bozulmalar. Ama inşallah Cenab-ı Hak, ama tarihçi arkadaşlarımıza da buradan söyleyelim. Bu konularda çalışmaları çok iyi olur. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın.